35. kısım, sayfa 426. Joachim, kötülüğün çocuğu. Onu bu duruma getiren baba mekanizması. Şiddet eğilimi sadece yaşadığı koşulların, aldığı eğitimin sonucunda ortaya çıkmamıştı. Doğumu sırasında da baş köşedeydi. Beşiğin üzerine eğilmiş olan periler, sadist ve sapık askerlerdi. Sonra Garcia'lar da vardı. Şiddet yanlısı sarhoş çift. Sonra kan dökücü ve yamyam ilkel halk. Sonra uluyan maymunlar, sonra Alfonso Palin. Çocuğun yaşadığı travmalar yeni bir alaşım oluşturmak için üst üste yerleştirilmiş metal lavalar gibi ardışık, üst üste yığılmış, sıkıştırılmış katmanlardan kaynaklanıyordu. Baba mekanizması. Jean tarım makinesini doğmakta olan kadının bağırtılarını, sembolik olarak kurt çocuğun çıktığı uğursuz dişlileri ifade eden motorun sarsıntılarını düşünüyordu. Pastırmanla birkaç saatten beri gecenin içinde yol alıyordu. Başlarının üstünde yarasalar kanat çırpıyordu. Soğuk geri dönmüştü. Yolcular mangalların çevresine toplanmıştı. Herkes alçak sesle konuşuyordu. Jean ve Fero bulundukları yerde titriyorlardı. Onlara örtü vermişlerdi, yiyecek bir şeylerdi. Ateşin titrek ışığında ne yediklerini görmemişlerdi. Yediklerinin tadına varmak veya varmamak için çok yorgunlardı. Örtüsünün altına büzülen Jean şimdi çevresindeki karanlığı seyrediyordu. Hiçbir şey göremiyordu. Orman ilkiyle iç içe geçmiş, zifiri karanlığa farklı bir koyuluk katan, daha yoğun, daha karanlık ikinci bir gece oluşturuyordu. Nehrin kıyıları sanki iyice yaklaşmış gibiydi. Varlığı, kokusu, hışırtısı onlara kadar ulaşıyordu. Şimdi yerliler aya karşı şarkı söylüyorlardı. Doğmamışlardı orada, nehrin üzerinde süzülen barçıyı izliyor olabilirler miydi? Ya Joachim, halkının yanına babasıyla birlikte nasıl ulaşmıştı? Kendi tekneleri mi vardı? Birden yaprakların arasında fırıl fırıl dönen ateş böceklerini fark etti. Onları bu kadar net olarak görmek canı şaşırtmıştı. Görüntü biraz daha belirginleşti. Hayır, ateş böcekleri değildi. Bu ışıklar hareket etmiyordu. Tekneye yansıyan bu görüntüyle birlikte bir uğultu duyuldu. 1000 metre uzaktan bile tanıyabileceği bir gürültü. Var gücüyle çalışan bir elektrik jeneratörünün sesi. Ayağa kalktı ve yeniden kaptan köşküne gitti. Herif dizlerine oturmuş iki genç kızla oynaşıyordu. Ortamda bir tecavüz durumu yoktu, hayır. Şuradaki ışıklar nedir? Tranquila, mucercita. İspanyolca sakin olun küçük hanım. Bir baraka ile her karşılaşmamızda yerinizden fırlıyorsunuz. Ne barakası? Bir estancia. Latin Amerika'daki tarım işletmesi. Onların içinde bir estancia mı var? Arjantin'deyiz. Bir yerlerde hep bir estancia vardır. Kime ait? Bilmiyorum. Bir para babasının, bir İspanyol. Jean hızla düşündü. Duş, yemek, azık ve gereç sağlama, hamallar. Bu estansiye bilinmesi dalmadan önce ithal bir konaklama yeriydi. Mülk sahibiyle veya yöneticisiyle her halükarda pazarlık etme imkanı bulacaklardı. Durabilir miyiz? Keçi gibi inatçısınız. Bu bahçe bir posta arabası değil. Paraguay'dan önce durmak yok. Daha önce bir çözüm yolu bulmuştuk. Daha önce bir çözüm yolu bulmuştuk. Kaptan derin bir iç çekti. Tişörtün üstündeki Christophe Colomb Jean'a kötü kötü bakıyordu. İki kız kıkırdadı. Jean ceplerini karıştırdı ve bir tomar parayı gösterge tablosunun yanına bıraktı. Paranız sizde kalsın. Durmam imkansız. Akıntı çok fazla. Manevra yapmak fazla yakıt tüketimine sebep olacaktır. Peki botu kullansak? Adam ona öfkeyle baktı. Estansiyanın bir iskelesi olmalı diye ısrar etti Jean. Oraya varınca bana haber verirsiniz. Biraz önceki oğlanla hemen botu atlarız. Bizi oraya bırakır. Sonra sizi yakalar. Böylece siz durmamış olursunuz. Kaptan elini uzattı ve parayı cebine attı. Ben direkte karşılaşınca size haber veririm. Ne kadar sürer? Adam sanki karanlığın içine görebilirmiş gibi lambozdan dışarı baktı. 10 dakika. Her şey çok çabuk oldu. Suyun üzerinde süzülen barçının yanında homurtuyla çalışan motora atladılar. Güverteden onlara uzatılan eşyalarını aldılar. 5 dakikadan daha kısa bir süre içinde dalga kran görevi gören yarısına kadar suya gömülmüş tahtalara ulaştılar. Çürümüş ahşabın üstüne sıçradılar. Bir kez daha Fero sendiredi ve suya düşmekten son anda kurtuldu. Veda yerine de sırtlarına buz gibi su yediler. Bot çoktan uzaklaşmaya başlamıştı bile. Köpükler karanlığın içine gitgide uzanan iki hayalet iz bırakıyordu. Jean estansiyaya giden toprak yolu gördü. İçinde bulundukları durumun saçmalığının farkındaydı. Yalnızlardı. Ne donanımları, ne haritaları, ne de rehberleri vardı. Nereye gittikleri hakkında en ufak fikirleri olmaksızın tüm medeniyet göstergelerinden binlerce kilometre uzaktaydılar. Jean'ın omzundaki çantada sadece makintoşu, soruşturma dosyası, totem ve tobusu vardı. Fero ise çamurun içinde tekerlekli valizini sürüklüyordu. Son derece gülünçtü. Jean ona doğru döndü. Ortağı artık yürümüyordu. Hiçbir şey görmüyorum. Ben de. Hayır, ben gerçekten görmüyorum. Jean geri döndü. Psikiyatr valizine sımsıkı tutulmuştu. Başını Fero'nun yüzüne iyice yaklaştırdı. Jean da onun kadar uzundu. Karanlıkta bile onun kanlanmış göz aklarını görebiliyordu. Korneasını iltihaplı bir perde örtmüştü. Ne zamandan beri bu durumdasın? Bilmiyorum. Acıyor mu? Hayır, ama gitgide kötü görüyorum. Artık bu kahrolası duruma katlanamıyordu. Feron'un sol kolunu omzuna doladı, sonra valizi sol eline aldı. Yeniden yola koyuldular. İki savaş yaralısı gibi çağnoz adımlarıyla yürüyorlardı. Jan'ın aklına bir fikir geldi. Feron'un enfeksiyonu Jan'a onu Estancia'da bırakmak için ideal bir bahane yaratıyordu. Manes ormanına yalnız gidecekti. Yaklaşık yarım saat yürüdüler. Jeneratörün uğultusu gitgide artıyor ve adımlarının sesini bastırıyordu. Orman sanki rahatsız edilmiş gibi uyanıyordu, uluyordu, çatırdıyordu, hareketleniyordu. Ya da Jan aklını yitiriyordu. Ağaçlar kahkahalarla gülüyor gibiydi. Ağaçların tepeleri üzerlerine kapanıyor ve sıvılaşıyordu. Jan adım atmaktan başka bir şey düşünmüyordu. Kendini masallardaki bir ormandaymış gibi hissediyordu. Her parçası yaşayan, düşünen, fısıldayan ama ne merkezi ne de sınırları olan bir jungle. Sonunda Estancia'nın sınırları bütün netliğiyle ortaya çıktı. Jungle'ın yamaçlarıyla çevrili bir tür futbol sahası. Üzerindeki yıldızlı gök kubbe yerdeki ışıklardan çok daha canlı, çok daha yoğun ışıldıyordu. Aşağıda düzlüğün dip tarafında Jan düz saç damlı binaları görebiliyordu. Çitle çevrili alanlar, saman ambarları, silolar nihayet gelmişlerdi. Atlar kişnedi, köpekler havladı. Jan durmadı. Fero'yu hala taşıyordu. Korkmak için çok yorgundu. Amına binanın verandası altından gürültüler geldi. Şüphesiz Pasada'ydı. Çiftliğin yaşam mekanı. Bir adam silüeti belirdi. Patlayan bir tüfeğin yankısı arasında boğuk bir ses duyuldu. Queenes, İspanyolca kim var orada? Birkaç dakika sonra Jean bir dinamit patlaması kadar güçlü bir kahkahayla karşılanıyordu. Estansiyanın yöneticisine durumlarını anlatmıştı. Sonunda kendisi de kahkahalarla gülmüştü ve Faro da onlara katılmıştı. Durumları gerçekten de komikti ve yeni bir kahkaha tufanına sebep olmaktan korktuğu için henüz gidecekleri son noktayı söyleme cesaretini gösterememişti. Adam onları içeri davet etti. Şişman, kısa boylu, çok esmer biriydi. Kocaman ve kapkara bir kafası vardı. Mat deni çatlak çatlaktı. Jean böceklerden korunmak için çamura bulanan Arjantin mandalarını hatırladı. Kalın sesi ve buruk aksanı bu kurumuş çamur etkisini daha da arttırıyordu. Palmiyelerin arasından fırlamış, güneşte pişmiş, yerel bir memeli türü. Adı Fernando'ydu. Çiftliğe ve sürülere göz kulak oluyordu. İnternet üzerinden servet yapmış, çevreci genç bir Katalan'ın hesabına çalışıyordu. Konuştukça ve yaptığı günlük işlerden bahsettikçe Jan'ın gözünün önünde bir fener bekçisi geliyordu. Yapılan iş hemen hemen aynı şeydi. Jan, Formosa'dayken baktıkları haritayı gözünün önüne getirdi. Estancia, Yeşil Okyanus'tan önceki son konak yeriydi. Fernando akşam yemeğinden kalma hala ızgaranın üstünde duran et parçalarını onlara çıkarmayı teklif etti. Ardından onları odalarını karşılıklı iki oda görmeye götürdü. Sonra Fero'nun gözlerini tedavi etmeyi önererek hasta bakıcılığa soyundu. Jean onları yalnız bıraktı, odasına çekildi. Kireç badanalı dört duvar, demir bir karyola, bir haç, adam için gerekli her şey. Jean elbiselerini çıkarmadan kendini yatağa attı. Gözleri hemen kapandı. Sanki dünyanın üzerine inen bir perde gibi ya da tam tersi. Gösteri yeni başlıyordu. Saat sabahın 7'si. Jean pancurları açtı. Penceresi palmiye gölgelerinin vurduğu açıklık alana bakıyordu. Ellerini siper ederek gözleriyle çevreyi taradı. Çiftlik binaları, ağları ve kümesleriyle buranın alışıldık bir görüntüsü vardı. Ama bütün olarak bakıldığında iç karartıcı, bunaltıcıydı. Her şey yeşilden çok griydi. Her şey çamurdan çok tozdu. Arazi her bakımdan ormanın tenindeki açık ve derin bir yarayı andırıyordu. Kabuk bağlamaktan, ilk zamanlardaki bolluğuna dönmekten başka bir şey istemeyen bir yara. İyi uyudunuz mu? Jean sağ tarafa verandanın altına doğru sarktı. Fernando sırtını güneşe vermiş bir kamp masasında oturuyordu. Buyurun bir kahve için. Birkaç dakika sonra Jean masadaydı. Günün pırıltısı her tarafa bulaşmıştı. Her bitki sapına, her çalı dikenine nüfuz eden pembemsi organik bir aydınlık, canlı bir ışık. Jean için kahve, kendi için mate. Tam olarak neyin peşindesiniz? Fernando hitabet kurallarını bir kenara bırakmıştı. Bu dobralık Jean'ın hoşuna gitti. O da aynı şekilde cevap verdi. Bir katil arıyorum. Nerede? Manes ormanında. Orada onlardan çok var. Kanun kaçakları, haydutlar, asker kaçakları ama hepsi öldü. Bütün yılı burada mı geçiriyorsunuz? Atlarla ilgilenen birkaç gaşo ile birlikte. Güney Amerika'da, Pampalarda büyük sığır sürülerini güden çobanlar. Ben cehennemin bekçisiyim. Fernando sustuğu zamanlarda metal kamışını ağzına götürüyordu. Ormanda yaşayan bir halktan söz edildiğini duydunuz mu? Bölgede böyle bir şeyden bahsediliyor, efsaneler. Jean başını öne eğdi, elleri titriyordu. Aklı reddederken bedeni sanki tehlikenin yakında olduğunu hissediyordu. İnsanı uyaran hiçbir belirti olmadığı halde fırtınanın yaklaşmakta olduğunu hisseden atları düşünüyordu. Bedeni onun hayvani yanıydı. Bana şu efsanelerden söz edin. Fernando yerdeki termosu aldı, sıcak suyu yavaş yavaş metal kubasına boşalttı. Arkasındaki palmiyelerden yakıcı bir sıvı gibi ışıklar çıkıyordu sanki. Bu estansiyanın ötesinde insana ait hiçbir şey yok. Yüzlerce kilometre boyunca. Manes ormanı. Doğmamışlar ormanı. Peki siz kendiniz bir şey gördünüz mü? Ben görmedim. Ama babam, o da eskiden burada çalışıyordu, bir hikaye anlatmayı severdi. Bütün riskleri göze alıp lagüne gittiği bir gün bir şey görmüş. Manzarayı hayal edin. Hareketsiz sular. Sizden bir baş kadar yüksek kamışlardan oluşan ormanlar, siz farkında bile varmadan yer değiştiren topraklar. Şafak vakti. Işık manzarayı büyülü bir hale gibi kuşatıyor. Babam o bu şekilde anlatırdı. Hayaller ülkesine giriyor. Birden karşısına bir düzlük çıkıyor. Arkasında birinin varlığını hissediyor. Geriye dönüp bakıyor ve arkadan vuran ışığın altında bir silüet görüyor. Çok büyük. Gözlerin içine girmiş saçlar, yara izleri. Bazen babam hikayesini değiştirirdi. Davetsiz misafirin frengiye yakalanmış gibi çürümüş bir burnu olurdu. Bir keresinde de dişleri sipsivri yontulmuştu. Babam hikayeyi her anlatışında yaratığın yüzü de başka bir biçim alırdı. Ama babam yaklaştığında her şey yok olmuş. İşte doğmamışlarla ilgili tüm bildiklerim bunlar. Jean kahvesini içti. İstenç dışı bir hareketle masanın üstünde yığılı, yağ ve reçel sürülü esmer ekmek dilimlerinden birini aldı. Acı tat ona Paris'teki kahvaltılarında yediği kepek ekmeğini hatırlattı. Gerçek dışı. Fernando birden hantal omuzlarını sarsa sarsa güldü. Bana sakın burada bir tür yeti veya ona benzer bir şey arayan o çılgınlardan olduğunuzu söylemeyin. Çılgınlar çok mu fazlaydı? Şu son günlerde en az iki kişi. Niels Agosto, Jorge de Almeida. İlki Nikaragua'dan geliyordu, ikincisi de Tucuman'dan. Bayağı bilgi sahibisiniz. Onlara ne olduğunu bilmiyorum. Jean ter içinde kalmıştı. Ağustos böcekleri cırlıyordu. Sesleri bir camın üzerinde sürtünen bir bıçağı çağrıştırıyordu. Lagünün içlerine nasıl girebilirim? Bu intihar olur. Oraya nasıl gidebilirim? Adamın kırışık yüzünde bir gülümseme belirdi. Anlaşılan sizi ikna etmek imkansız ha? Evet, anlamıştım. Fernando sandalyenin arkasına asılı ceketinin cebinden üzeri keçeli kalemle çizili bir kağıt çıkardı ve masaya açtı. Manes Ormanı'nın haritası. Oraya girmek için tek bir yol var dedi. Yani benim bildiğim demek istiyorum. Buradan yani lagünden kuzeye doğru çıkmak gerekiyor. Tekneyle mi? Tekneyle evet. Benim gaşolardan biri sizi götürebilir. Sonra bir patika var. Hayvan türlerinin sayımını yapmaya gelen orman korucularının kullandığı bir yol. Bir gün boyunca bu yönde ilerliyorsunuz. Sonra durmanız gerekiyor. Daha öteye gitmek imkansız. Diğer gün aynı yoldan geri dönüyorsunuz. Yolculuğun sonu. Adamınız bana eşlik edecek mi? Ormana adım atmayacak. Comprende? İspanyolca anlaşıldı mı? Tüm yapabileceğim onu yarından sonraki akşam üzeri sizi almak üzere patikaya geri göndermek. Bir gün boyunca yürürsünüz. Havayı teneffüs edersiniz, geri dönersiniz. Eğer bu programdan saparsanız, patikanın daha ilerisine gitme riskini göze alırsanız, işte bu çok kötü olur. Kimse sizin için bir şey yapamaz. Jean önündeki haritaya bakıyordu. Ormanın içine girmiş nehirler. Haritayı yapan kişi jungle'ı belirtmek için ağaç silüetleri çizmişti. İronik bir ayrıntı vardı. Bu çizimler Joachim'in işaretlerine benziyordu. Cinayet mahallelerindeki gizemli alfabeye. Şu haç işareti nedir? Pali'nin enstansiyası. Jean ürperdi. Amiral Alfonso Palin mi? Onu tanıyor musunuz? Lagünün sahibidir. Jean şok geçiriyordu. Bir anda anlam kazanan bir sürü unsurun altında boğuluyormuş hissine kapılmıştı. Bu çok önemli gerçeği daha önce nasıl öğrenememişti? Bu keşfedilmemiş bölge, bu yalnız halk, hepsi Palin'in koruması altındaydı. Bu yasak dünya amirale aitti. Diktatörlük döneminde Palin servet yaptı diye açıkladı Fernando. Nasıl olduğu pek bilinmiyor. Falkland Savaşı'ndan sonra burada inzivaya çekildi ve hükümetten bu bölgeyi satın almayı başardı. Hiçbir zorlukla karşılaşmadan. Ekilmesi imkansız bir balçık çukurunu kim ister ki? Orada doğal bir rezerv oluşturdu. Palin'in çok insan öldürdüğü söyleniyor. Şimdi ağaçları ve timsahları koruyor. Her şey somutlaşıyordu, her şey anlam kazanıyordu. Jean deniz subayının gerçek amacını anlıyordu. Oğlunun biyosistemini satın almıştı. Alfonso Palin dedi duygularını ele vermeyen bir sesle. Orada mı yaşıyor? Bazen geliyor, hepsi bu. Nereden geçiyor? Hava yoluyla. Villas'ın yanına bir pist yaptırdı. Özel uçağının sesi duyuluyor. Şimdi orada mı? Hiç bilmiyorum. Haftalardan beri jetinin sesi duyulmadı. Ama bunun bir anlamı yok. Her şey rüzgara bağlı. Estansiyası nerede? Oturduğu yeri Paseda'yı soruyorum. Size sözünü ettiğim patikanın kenarında, yolun bitiminde, sağ tarafta başka bir yol daha var ama oraya hiç gitmedim. Orası gerçekten uzak durulması gereken bir bölge. Herif tehlikeli. Biliyorum. Fernando gülümsedi. Kapatılması gereken eski hesaplar mı? Jean cevap vermedi. Fernando onun bir desperasyonun kızı olduğunu düşünüyor olmalıydı. Diktatörlük tarafından çalınmış, intikamını almak için geri dönmüş bir kız çocuğu. İki saat içinde yola çıkıyorsunuz dedi Fernando ayağa kalkarken. Lançayı... Tek bir ağaç gövdesinden oyulmuş ve bir motor takılmış olan ince uzun tekne, hazırlamalarını ve ormanda gecelemeniz için gerekli donanımları tedarik etmelerini isteyeceğim. Jean da ayağa kalktı. Sizden bir şey isteyebilir miyim? Yeterince şey yaptım sanıyorum. Arkadaşımı, Anton Ferro'yu seyahatim boyunca burada konuk edebilir misiniz? Yalnız mı gitmek istiyorsunuz? O olmadan daha güçlü olurum. Fernando pis pis sırıttı. Tabirimi maruz görün ama siz... Tamam mı? Verandanın altında duyulan ayak sesleri adamın cevap vermesini engelledi. Ben hazırım. Jean arkasına döndü ve kaşif kıyafetleri içindeki Fero'yu gördü. Gözlerini siyah gözlük camlarının arkasına gizlemişti. Gözlerim iyileşti dedi konuyu kısa kesmek için. Yani hemen hemen. Her halükarda sizinle gelmek istiyorum. Jean cevap vermedi. Sessizliği rıza göstermek olarak kabul edilebilirdi. Bir şeyler yiyin dedi Fernando psikiyatra masayı işaret ederek güç kazanmanız gerekiyor. Benim Senora'ya bir şeyler göstermem gerekiyor. Fero hiçbir şey demeden masaya oturdu. Jean ana binanın yanındaki müştemilata kadar Arjantinli'nin peşinden gitti. Fernando zırhlı kapının kilit sistemini açtı. Odada hiç mobilya yoktu. Sadece tüfekleri yerleştirmek için duvarlara sabitlenmiş tüfeklikler. Av tüfekleri değil, saldırı tüfekleri. Jean ateşli silahlardan hoşlanmıyordu ama konuyu yakından öğrenmek için atış ve balistik eğitimleri almıştı. İlk bakışta birçok modeli tanıdı. Holografik nişan düzeneğiyle 9x19 milimetrelik bir HKMP-5SD6. NATO'da kullanılan uzun namlulu 550-556x46 milimlik bir SIF-551 komando. Bir aracı 2000 metre mesafeden durdurabilecek güce sahip HKT-2PGM, dürbünlü bir suikast tüfeği. 12 kalibrelik MAG, parkerize, mermi atan Remington, pompalı tüfek, ayrıca yarı otomatikler, her kalibreden tabancalar da vardı. Fernando Lagün'deki doğmamışlara inanmıyor olabilirdi ama herhangi bir saldırı durumunda onları püskürtmek için silahlanmıştı. Tabancalara doğru yaklaştı ve yarı otomatik bir HPUSP 9x19 milimetrelik parayı asılı olduğu yerden indirdi. Bir klasik, seri bir hareketle şarjörü çıkardı. Namlu yuvasını kontrol etti, yeniden taktı. İşaret parmağını namlu boyunca gezdirdi ve silahı kabza kısmından Jean'a uzattı. Yarı otomatik bir tabancadır. Biliyorum dedi Jean silahı alırken. Geri tepme amortisör sistemi var, size açıklayayım mı? Gerek yok. Dönüşte iade edersiniz. Jean emniyet mandalını kontrol etti. Sonra silahı sırt çantasına koydu. Fernando ona 4 yedek şarjör verdi. Jean şarjörleri ceketinin cebine koydu. Manda erkek koruyucu melek görünümünde değildi. Ama yine de onun koruyucu meleğiydi. Jean alnına yapışmış pençemi düzeltti. Teşekkür ederim. Bu silahı ekibin erkeğine vermeyi tercih etmez miydiniz? Az önce bunu yaptım zaten. Burası dümdüz bir araziydi. Her 10 kilometrede 40 santimetrelik bir seviye farkı oluyordu. Botu kullanan adam onları açıklamıştı. Bitki örtüsünün filtre görevi göreyi oksijeni sürekli tazelediği durgun bir dünya. Esteryolar, lagünler göz alabildiğine uzanıyordu. Su ve toprak yatay bir aşk halindeydi. Hayvanlar nilüferlerin ve yabani otların arasında görünmeden kayıp gidiyordu. Burada zaman geçmiyordu ve pus bu taşlaşmış evreni damgalarcasına her tarafı kaplıyordu. Lançanın provasına oturmuş olan Jean kendini çok sıcak bir banyoya girmiş gibi hissediyordu. Yoğun ve yakıcı hava durgundu. Her hareket maket bıçağıyla yapışkan bir bandı kesmek gibiydi. İnsan karanlık sulara dalan bitki adacıkları gibi bu atmosferin içine dalıyordu. Ama Jean bir arınmışlık duygusu da hissediyordu. Bot sürücüsü bu bataklıkları besleyen tek şeyin yağmur olduğunu söylemişti. Lagünlere hiçbir ırmağın suyu karışmıyordu. Bu da kirlenmeyi önlüyordu. Adam bir goşoydu. Bu ayrıntı Jean'ı düşündürdü. Arjantin sınırından geçtiğinden beri hiçbir ata rastlamamıştı. Ne de bir tango müziği kulağına çalınmıştı. Bu kaşoya gelince çizgi romanlardaki tasvirlerle geniş bir şapka ve post bıyıklar hiçbir ilgisi yoktu. Esmer tenli ve şahin gagasını arındıran bir burnu olan bir yerli. Kafasına kırmızı renkli bir beyzbol şapkası geçirmiş, delik bir tişört giymişti. Sadece pantolonunu A kısmı geniş bir tür şal var, ileri deri çizmeleri onun profesyonel bilinci olduğunu vurguluyordu. Lança, yarı yüz sulak bir savanayı geçer gibi bataklığın ölü kolları arasında ustaca yol alıyordu. Saz ve kamış topluluklarının içinde su kuşları zarafetle yürüyordu. Buranın ötesinde orman vardı. Şimdilik nehir boyunca onlara eşlik etmiş duvarın bir eşiğiydi. Jean suya bakıyor ve bazen çevrenin rengi ve dokusuyla uyum içinde yaratıklar görüyordu. Gri renkli, yeşil renkli, dolmenler gibi hareketsiz dev timsahlar, ağaç dallarını andıran kör ve ağır kanlı sürüngenler, botun su üzerinde bıraktığı dümen iziyle karıştırılan yılanlar, doğmamış orman diye yenileyip duruyordu Jean, hala kendi amniyon sıvısının içinde duran, gelişmekte olan bir ekosistem. Bitkilerin oluşturduğu bir tonuzun altından geçtiler, su kanalları otların arasına saça giren bir tarağın dişleri gibi giriyordu, sanki ses gitgide daha yoğunlaşıyordu. Jean kıyıyı ıslak kökleri, nemli dudakları andıran vıcık vıcık toprağa seyrediyordu. Buralara balçık, çürümüş çamur ve nemli ağaç kokusu hakimdi. Açıklayamasa da orada olduklarını hissediyordu. Doğmamışlar. Burada bu anlaşılmaz labirentin derinliklerinde bir yaranın etrafındaki gazlı bezi andıran bu sız tabakasının ardında gizleniyorlardı. Birden sanki bu düşüncelerine cevap verircesine çığlıklar duyuldu. Jean'ın hemen tanıdığı boğuk bağırtılar, uluyan maymunlar, karayalar. Çalıklar birbirine karışıyor, birbirlerine cevap veriyor, birbiriyle çatışıyor, insanın içini parçalayan bir konsere dönüşüyordu. Jean Fero'ya baktı. Birbirlerini anladılar. Thanatos insanların topraklarına varmışlardı. Maymunlar onların nöbetçileriydi. Alarm sistemleriydi. Kahretsin. Ensesine vurmamak için kendini tuttu. Özellikle bir silüyü asla ezmemek gerekiyordu. Aksi takdirde ağız uzantıları etin içinde kalır ve enfeksiyona sebep olurdu. 3 saatten beri yürüdükleri bu yolda kan kokusunu alan bu pislikler sürekli olarak ağaçlardan üzerlerine düşüyordu. Tenlerine bir çengel gibi yapışıyor. Sonra emdikleri kanla şişerek yeniden düşüyorlardı. Jean dikkatle hayvanı teninden koparıp attı. Ardından bıçağıyla var gücüyle vurdu. Parçaları çamurun içinde kıvrıla kıvrıla yaşamaya devam ediyordu. Jean onları ayağıyla ezdi. Tek kelime etmeden yeniden yürümeye başladı. Ferro onu izliyordu. Kara gözlük camının ardında yüzü hala ifadesizdi. Jean görme yetisiyle birlikte Ferro'nun aklını da yitirmiş olabileceğini düşünüyordu. İlk gece patikanın girişinde Gaşo'yla birlikte uyumuşlardı. Dikkat çekici bir şey yoktu. Şafakla birlikte yapraklarla ve ağaç boyundaki eğrelti otlarıyla kaplı dar bir yolda yürümeye başlamışlardı. Bazen vahalarla karşılaşıyorlardı. Yarıya kadar suya gömülü yumuşak otlarla kaplı alanlar. Sonra yeniden jungle başlıyordu. Hem yoğun hem de uçsuz bucaksız. Hem yaşam dolu hem de çürümüş. Jean sırtında asker çantası yumrukları sıkılı bir halde yürüyordu. Fernando cömert davranmıştı. Çadır, ilk yardım çantası, botlar, yedek kıyafetler, bıçaklar, budama bıçakları, kamp ocağı, yiyecek. Yine de kendini hafif ve dinç hissediyordu ve yenilmez. Yemyeşil yapraklar, kırmızı toprak, kapkara su birikintileri. Üstünde devasa ağaçların doruklarını hissediyordu. Baş döndürücü bir ekosistemin temellerini düşünüyordu. Kazıklarının ağaç gövdeleri, çatısının da gökyüzü olduğu bir sistem. Ama özellikle çok daha derin bir duygu yaşıyordu. İçinin derinliklerinde menfaatler, ortaklıklar ve rekabetlerden oluşan karmaşık bir sistem. Çalılar yaşamlarını ölü ağaçlardan alırken ağaçlar onların köklerini çürütüyordu. Çiçekler meyvelerin çürümesiyle besleniyordu. Epifit bitkiler sarmaşanların içindeki suyla beslenirken sarmaşanlar ağaçların kabuklarını emiyordu. Onlar ilerledikçe engeller de çoğalıyordu. İçine girilmeyen koruluklar, sarmaşan kafesleri, enlemesine kökler, termit yuvaları, bazen su yeşili ılık nehirler, bazen de saydam serin çağlayanlar. Ya da Jean Leferon'un bellerine kadar gömüldükleri kıpkırmızı çamur deryaları. Gece olmuştu. Eğer yön konusunda yanılmadılarsa Kentoros'un ini çok yakınlarda olmalıydı. Bir düzlükte durdular. Çadırlarını kurdular, uyku tulumlarını açtılar. Sırılsıklam olmuş giysilerini çıkararak çalıların üstüne serdiler. Boşuna bir hayal. %100'e yakın bir nem oranıyla burada hiçbir şey kurumazdı. Çantalarından başka kıyafetler aldılar. Hepsi haki renkliydi. Jean kendilerine verilen küçük benzin bidonunu çıkardı ve önceki gece Gosho'nun yaptığı gibi karıncaları ve akrepleri uzak tutmak için kampın çevresine döktü. Çadırın içine girdiler. Jean'ın artık ne mekan ne de zaman kavramı vardı. Tamamen giyinik olarak uyku tulumunun üzerine sırt üstü uzandı. Ağaçların arasında gezinen ateş böceklerinin ışıklarını seyrediyordu. Yorgunluk düşünmesini engelliyordu. Yarın ne olacağını tahmin etmek imkansızdı. Ne de bu gecenin nasıl biteceğini. Ve hala en ufak bir korku hissetmiyordu. Belki de sırtındaki 9 milimetrelik HK'sının teması ona güç veriyordu. Yarı uykulu bir halde hala gözünde kara gözlüğüyle yanında hareketsiz yatmakta olan Ferro'yu düşündü. Şanzelise bahçelerinde bir bankın üzerinde otururken bu adamla ilgili kurduğu büyük aşk hayallerini düşündü. Her ayrıntıyı yeniden hatırladı ve içinden gülmek geldi. François Tan'ın sesi. Daha önce böyle tuhaf bir olayla karşılaşmadığına iddiaya girerim. Evet, artık birine şahitti. Kendisininkine. Ertesi sabah asker çantaları kaybolmuştu. Hiçbir şey bırakmamışlardı, ne bir malzeme ne de yiyecek. Halbuki gece hepsini çadırın içine almışlardı. Bu da çadırı açtıklarını, içeri sızdıklarını, çantaları aldıklarını, sonra çadırı kapatıp çıktıklarını gösteriyordu. Neden? Eğer gelenler diğerleri ise neden onları öldürmemişlerdi? Ferro siyah gözlük camlarının ardında susuyordu. Jean masajı anlamıştı. Yanlarında kendilerini koruyacak hiçbir şey olmadan ve bir şekilde tüm modernliklerinden arınmış olarak Pali'nin topraklarına gelmeleri gerekiyordu. Doğmamışlar, yaşlı Kentoros'un emirlerini yerine getiriyordu ve oğlunu yüceltiyorlardı, Joachim'i. Çıkalım dedi Jean. Dışarıya göz gezdirdiler, sonra çadırdan çıktılar. Her yere yeşilimsi bir sis çökmüştü. Çalıların üzerine serdikleri giysileri de yok olmuştu. Hiç iz yoktu. Birilerinin dolaştığına dair bir belirti de. Ne koparılmış bir yaprak, ne kırılmış bir dal. Sanki hırsızlar dumandan varlıklardı. Onları çevreleyen pustan daha soyutlardı. Jean birkaç metre ötedeki yola kadar gitti. Kimse yoktu. Bir kez daha aklının sesini dinledi. Henüz ölmediklerine göre onların gittikleri yere varmalarını istiyorlardı. Ve bu yer çok yakındaydı. Sağdaki kiremit kırmızımsı yolu takip etmelerini istiyorlardı. Cehennemin yatağına kadar uzanan kırmızı yolu. Yola koyuldular. Mideleri boştu, soğuktan titriyorlardı. Çadırlarını toplama gereği duymamışlardı. 1 saat, belki 2 saat. Saatlerine bakmayı düşünmüyorlardı bile. Buhar örtüsünün arasında uyur gezer gibi yürüyorlardı. Jean bir canavarın dantevari solumasını hayal ediyordu. Bu pus onun nefesiydi. Krater biçimindeki ağzında ilerliyorlardı. Birden karşılarına sadece birkaç palmiyenin dikili olduğu ağaçsızlaştırılmış düz ve geniş bir alan çıktı. Burası jungle'ın kilometrelerce içinde olması, devasa ve ikin çemberini çağrıştıran düzeni ve temizliği dışında önceki günkü estansiyeyi andırıyordu. Büyük bir gücün varlığını gösteren bir işaret, bir uyarı. İhtiyatla açıklığa doğru ilerlediler. Yola çıktıklarından beri tek kelime konuşmamışlardı. Jungle sanki konuşma yetilerini de yok etmişti. Düzlüğün dip tarafında bir grup yapıyla karşılaştılar. Kırmızı tuğladan ot ambarları, beyaz ahşaptan ahırlar, fırça gibi yerileri olan birkaç at. Tamamen savunmasız bir manzara ve mutlak bir sessizlik. Köpek yoktu, nöbetçi de. Herhangi bir tehdit edici unsur da. Jean gözleriyle iniş pistini arıyordu. Sağ tarafta akoliptüslerin arasındaki pisti gördü. Görünürde uçak yoktu. Demek ki Amarella oğlu burada değildi. İmkansız. Yabani otların yerini şimdi yeni biçilmiş çimenli bir arazi almıştı. Jean binaların arasındaki villayı gördü. Kireç beyazı büyük duvarlar, saç çatılar. Jean başını onarlarcasına sallayan Fero'ya döndü. Oraya varmışlardı. Sonunda başarmışlardı. Jean son bir kez daha çevresine baktı. Ne bir kuş cıvıltısı ne de bir böcek vızıltısı duyuluyordu. Estansiyanın bu ıssızlığı insan üzerinde ezici bir etki yaratıyordu. Her şey çok yakındaki bir tehlike sebebiyle donup kalmış gibiydi. Basamakları tırmandı. Bir sineklikle korunan kapıyı açtı. Kilitli değildi. Büyük ve zengin bir çiftliğin tipik salonuyla karşılaştı. Zeminde seramik karolar, ahşap çerçeveli büyük ve yüksek bir şömine, duvarlara asılı timsah ve geyik derileri, bir köşeye konulmuş geniş ekran televizyon, üzerinde kumanda aletlerinin bulunduğu koyu renk bir ahşap sehpa ve sehpanın çevresine yerleştirilmiş koltuklarla bir kanepe. Bundan daha sıradan ne olabilirdi? Kentorus'un inini bu şekilde hayal etmemişti. Koridora doğru yöneldiler. Jean bir ayna gördü. Aynaya yansıyan görüntüsünün kendisi olduğuna inanamadı ama oydu. Haki renkli giysilerin içinde bir iskelet. Gözlerinin çevresinde mol halkalar belirmiş ve avurtları çökmüş gri bir yüz. Tuhaf bir şekilde kendini tüm tehlikelerden uzak, sadece yorgun hisseden Jean, gömülmesi ertelenmiş bir kadavradan başka bir şey değildi. Fero onu koridorda geçti. Jean peşinden gitti. Her adımda içini tuhaf bir duygu kaplıyordu. Yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Her şey çok kolay olmuştu. Fero durdu. Jean eşikte ona yetişti. Alfonso Pali'nin çalışma odası. 35. kısım sonu, sayfa 443. Yabancı kelimeler. Goşo. G-O-Ş-O. Güney Amerika'da pampalarda büyük sığır sürülerini güden çoban. Lanca. L-A-N-C-H-A. Tek bir ağaç gövdesinden oyulmuş ve bir motor takılmış olan ince uzun tekne. Hecate. H-E-C-A-T-E. Komando. C-O-M-M-A-N-D-O. Mag. M-A-G. Remington. R-E-M-I-N-G-T-O-N. Karaya. C-A-R-A-Y-A.